Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Bendeniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Yeni Bir İnsan Bu programıyla daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok kıymetli hocamız, klinik psikolog Mehmet Dinç bulunuyor. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey.
Bu hafta içimizi ısıtacak güzel bir konu konuşmak istiyoruz. Örnek alma üzerine konuşacağız Mehmet hocamızla. Hayatımızda birilerini örnek alıyor muyuz? Örnek alma ihtiyacımız var mı? Örnek alıyorsak nasıl alıyoruz ya da nasıl almalıyız? Nasıl örnek almamalıyız? Belki bunu da konuşacağız bugün Mehmet hocamızla. Bizlerle kısmet olursa bu bir saat içerisinde bu konuyu enine boyuna masaya yatırmaya, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya gayret edeceğiz. Hocam ne dersiniz? Nasıl bir konu bu? Ne
Şimdi
yapacağız?
Bir hikayeyle gireyim isterseniz. Bir müzayede salonu var. Müzayede salonunda bir satış yapılıyor hayır için. Bir okul için, bir başka bir şey için hayır satışı yapılıyor. Dolayısıyla ne kadar pahalı bir satış yapılırsa o kadar çok hayır toplanmış olacak. Bir maddeye, bir nesneye ne kadar çok para verilirse o kadar iyi bir iş olmuş olacak. Çünkü hayır için o kadar para ayrılmış olacak. Derken bir keman geliyor. Keman alelade basit bir keman. Müzayedeyi başlatan diyor ki evet bir keman işte şu kadar yıllık bir keman, şöyle bir keman, şöyle özelliği olan bir keman falan ama çok özelliği olan bir keman da değil. Diyor ki $10. Bekliyor birisi talip olsun diye. Kimse talip olmuyor. Arttıran da yok. Yani $10'a bırakın arttırmayı, $11 yapmayı, $20 yapmayı, $50 yapmayı, $10 alan biri yok. Bekliyorlar. Hayır işi bir şeylerin satılması lazım. Bağışlanmış bu kemanda, satılsa iyi olur vesaire. Kimse talip olmuyor. Kalabalık bir grup. Arkadan yaşlıca bir bey ağır adımlarla yürüyor, sahneye geliyor, kemanı alıyor. Kemanla bir eser çalıyor. Ondan sonra da bırakıyor, hiçbir şey söylemeden tekrar gidiyor ağır adımlarla yerine oturuyor. Bunun üzerine müzayedeyi yöneten kişi diyor ki evet diyor kemanı tekrar satışa çıkarmaya başlıyorum $100 diyor. Birisi 150 diyor, ötekisi 200 diyor, ötekisi 300 diyor, 500, 1000, 1500, 2000 derken $5000 keman satılıyor. İzleyenlerden birisi anlamıyor. Ne oluyor diyor ya. Alelade bir keman. $10'lık talibi yoktu. Yaşlı bir adam gitti. Bir parça çaldı onunla ve şimdi $5000 satıldı. Ne oldu? Arkadaş diyor ki, o yaşlı adam diyor, dünyanın en büyük keman virtüözlerinden biri. Kemanı çaldı, keman değer kazandı. Çünkü ona usta eli değdi diyor. Ona usta eli değdiği için keman artık allade bir keman değil, özel bir keman, hususi bir keman. Ondan önce hiçbir özelliği olmadığı için ona sahip olmak çok kıymetli değildi. Ama şimdi ona usta eli değdiği için ona sahip olmak çok kıymetli. O yüzden de bu kadar pahalı bir keman haline geldi diyor. Şimdi bizim hayatlarımıza baktığımızda da biz de 6 milyar insandan bir insanız. Kendi düşüncelerimiz var, duygularımız var, davranışlarımız var. Kendi eserlerimiz, emeklerimiz var. Kendi çapında bir hayatımız var. Kendimize göre bir kıymetimiz var. Ama aynı bu kemanda olduğu gibi şayet bize bir usta eli değerse bu kıymetimiz, bu küçük kıymetimiz katlanarak artacak ve şu an olduğumuzdan çok farklı bir noktaya, çok farklı bir değere taşıyacak bizi. Dolayısıyla bize bir usta eli değsin için mücadele etmemiz lazım. Bir usta bizi yoğursun için, bir usta bizi etkilesin için, bir usta bizde bir tesir, bir eser bıraksın için gayret sarf etmemiz, bunun ihtiyacını hissetmemiz lazım. Tabii bunun için böyle bir arayışta olmak lazım. Birisini örnek almak, birini seçmek lazım. O yüzden örnek almayı konuşalım istedim. Yani birisini örnek alacağız biz, birisini beğeneceğiz, birisini takip edeceğiz ve ondan sonra onun peşinden gidip onun gibi olmaya çalışacağız. Onun sözünden istifade edeceğiz, davranışından istifade edeceğiz, sohbetinden istifade edeceğiz, ilişki kuracağız onunla, onunla ilişkimizden istifade edeceğiz. Ne olacak? Onunla her etkileşimimizde bize usta eli değmiş olacak. Dolayısıyla örnek almamız lazım. Kıymetimiz artsın diye, değerimiz artsın diye. Bize usta ellerin değmesi lazım. Karakterimiz, hayatımız, hareketlerimiz ona göre şekillenmesi lazım. Baktığımızda tarihe her büyük insanın bir ustası olmuş. Her büyük insana bir usta eli değmiş. Her büyük insan birisini örnek almış, birisini model almış ve bu sayede büyük olmuş. Bu örnek almayla beraber büyümüş. Bu örnek almayla beraber kıymetlenmiş. Mesela bakıyorsunuz, benim çok sevdiğim bir şiir vardır. Necip Fazıl'ın şiiri bunu çok güzel anlatır. Necip Fazıl, Türk Edebiyatı'nın yaşamış en büyük devlerinden bir tanesi. Hakikaten dile inanılmaz güzel bir renk katmış. Nasıl beslenmiş, ruhun nasıl beslemişti o kelimeler dökülmüş anlatıyor. Sonsuzluk Kervanı diye bir şiiri var, onda anlatıyor. Diyor ki Necip Fazıl, sonsuzluk kervanı peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim. Bastığınız yeri taş taş öpeyim, bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Gidiyor gidiyor nurdan heykeller, ufuk önlerinde bayrak kulesi. Bu gidenler altın kol silsilesi, ölçüden ahenkten daha güzeller. Gidiyor gidiyor nurdan heykeller. Sonsuzluk kervanı istemem azat, köleniz olmakmış gerçek hürriyet. Ölmezi bulmaksa biricik niyet, bastığınız yerde ebedi hasat. Sonsuzluk kervanı istemem azat. Sonsuzluk kervanını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yana gelen büyükleri bir silsile içerisinde örnek almış. Ve diyor ki benim tek misyonum sizin köleniz olmak. Üç ayakla seken topal köpek olayım ardınızda diyor. Ama yeter ki olayım, yeter ki ardınızda olayım, yeter ki peşinizde olayım, yeter ki sizin grubunuzun içerisine dahil olayım. Ve o bakış açısı, o beslenme duygusu, o ruhunu o kadar zenginleştiriyor ki işte bugün Necip Fazıl'ın ne kadar şiiri varsa onları yazdıran güç o örnek alma oluyor.
İzinden gitmiş
oluyor. Peşinde. Onun gibi tabii, onun gibi olmak istiyor. Çünkü ne kadar biz düşünceleri bilirsek bilelim, fikirleri bilirsek bilelim, insan yine somutlaşmış bir şey istiyor. Yani ben size bir keki tarif ediyorum. İşte şöyledir, böyledir. Ne olsa o keki görmek istiyorsunuz. Bir binayı tarif ediyorum. Ne olsa o binayı görmek istiyorsunuz. Bir manzarayı tarif ediyorum. Ne olsa o manzarayı görmek istiyorsunuz. Gördüğünüz zaman seviyorsunuz. Gördüğünüz zaman gitmek istiyorsunuz. Gördüğünüz zaman o keki yemek istiyorsunuz. Öbür türlü ben size keki anlatayım da anlatayım, manzarayı anlatayım da anlatayım, görmedikçe ruhunuzda iz bırakmıyor. Ama gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ben bu manzaraya gitmem lazım. Bu eve sahip olmam lazım. Bu keki yemem lazım. Niye? Gördüm, beğendim, almak istiyorum. Faydalanmak istiyorum diye. Şimdi bizler belli değerlere sahibiz. Belli düşüncelere sahibiz. Ama o düşüncelerin, o değerlerin mücessem halini görmediğimiz zaman, o zaman o düşünceleri bizim kendi kendimize davranışa dönüştürmemiz, kendi kendimize davranışa dönüşsün için arzulamamız çok fazla mümkün olmayabilir. Çok ciddi zorlanabiliriz. Ve davranışa döktüğümüzde yaptığımız ne kadar doğru olur, o da şüpheli. Yani ben size keki tarif ediyorum, siz o tarif üzerinden, o resim anlattığım üzerinden yapmaya çalışıyorsunuz, bir de görüyorsunuz. Veya evi tarif ediyorum veya gösteriyorum. Göstermek mi daha etkili olur, tarif etmek mi? Hiç şüphesiz göstermek daha etkili olur.
Zaten bin teori bir pratik etmez diyorlar.
Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi ben bir düşünceyi davranışa dönüştürmek istiyorum. O davranışa dönüştüren insanı göreceğim ki ben de doğru bir şekilde, güzel bir şekilde, aşkla, şevkle yapabileyim. Ne oluyor böyle olunca? Bir, yapmak için arzu doğuyor içimde. Yapmak istiyorum. İki, birisi yapmış, dolayısıyla ben de yapabilirim diye yapabileceğime inanıyorum. Üç, yanlış bir şekilde yapmamış oluyorum. Öbür türlü yanlış bir şekilde de yapabilirim. Ama yapan birisini gördüğüm zaman nasıl yaptığını, nasıl girdiğini sürece onu taklit ederek, onu takip ederek benim de aynı şekilde güzel şeyler yapmam mümkün olabilir. Mesela bakın burada güzel bir örneğim var. İsmail Kara Hoca çok kıymetli entelektüellerimizden bir tanesi. Allah ömrüne bereket versin, emeğine, ilmine bereket versin.
Amin.
Fuat Köprülü Hoca'yı örnek almış. Fuat Köprülü'yü tanımamış, çalışmalarından biliyor. Fuat Köprülü'yü çalışırken, bakarken hayatına görmüş ki Fuat Köprülü Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar diye bir kitap yazmış. Bu kitabı çok beğenmiş İsmail Hoca, almış, okumuş vesaire. Sonra fark etmiş ki bu kitabı Fuat Köprülü 29 yaşında yazmış. Bundan da etkilenmiş. Ve istemiş ki ben de böyle bir şey yapayım. Yani ben de bir güzel çalışma yapayım 29-30 yaşlarımda. Ve neticede İsmail Kara Hocamız Fuat Köprülü'yü böyle örnek aldığı için 30 yaşında Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi isimli meşhur iki ciltlik kitabını bitirmiş. Uzun yıllar çalışmış, 30 yaşındayken bitirmiş. Ne oldu? Fuat Köprülü 29 yaşında yaptı ya, ben de bir şey yapayım ve geciktirmeden yapayım. Güzel bir şey yapayım, iyi bir şey yapayım. Ne oldu? Bir, yapmak için arzu duydu. Yani normalde herkes işinde gücünde artı bir eser koymaya ne ihtiyaç var diyebilir. Ama gördüğü zaman örnek aldığı insanın bu yaşında şu eseri verdiğini yapmak için arzu duyuyor. İki, o yapmış, ben de yapabilirim, ona inanmaya başlıyor. Üç, onun yaptığı süreci takip ederek kendisi de o süreci işletiyor ve yanlış bir şeyler yapmaktan kendini korumuş oluyor. Dolayısıyla muhakkak bizim de kendimize örnek aldığımız, yolundan gitmek istediğimiz insanlar olması lazım. Bunların yaşıyor olması daha da iyi. Niçin? Bu keman hikayesinde olduğu gibi bize değsinler için, bize tesir etsinler için, bizim onlarla ilişki kurup o ilişkiden nasiplenmemize fayda sağlasınlar, nasiplenmemiz mümkün olsun için yaşayan birisinin olması daha iyi. Ama yaşamayan birisi de olabilir. Ama her ne kadar yaşayan bir insan bulabilirsek, o kadar ona göre örnek almamız, o kadar ona göre kendi davranışımızı şekillendirmemiz mümkün olur. Hatta kendi davranışımız üzerinden onunla sohbetimizde geri bildirim de alabiliriz. O yüzden bu da dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Örnek alacağız muhakkak. Aldığımız kişi yaşıyor olacak. Ve onunla mümkün olduğu kadar irtibat ilişki kuracağız. Bu konuda Fuat Sezgin Hoca da, ona da Allah ömrüne bereket versin diyelim, Allah ilmine bereket versin diyelim, bir hikaye anlatır kendiyle alakalı. O da beni çok etkilemiş, önemli bir hikayedir benim için. Fuat Sezgin Hoca bir tane üniversitede hocası var, onu örnek alıyor. Beğeniyor, diyor ki ben bu hocam gibi olmak istiyorum diyor. Bir gün hocasının yanına gidiyor, diyor ki hocam diyor, ben diyor sizi çok örnek alıyorum, sizin gibi olmak istiyorum. Nereden başlayayım diyor. Hoca diyor ki sen bu işe merak saldıysan, benim gibi çalışma yapmak istiyorsan diyor, öncelikle Arapçayı çok iyi öğrenmelisin diyor. Fuat Sezgin Hoca Arapça öğrenmeye başlıyor. Ama daha başlangıç aşamasındayken 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı oluyor ve üniversite 6 ay tatil ediliyor. Bu 6 ay tatil edilince Fuat Sezgin Hoca'yı hocası çağırıyor. Diyor ki bak Fuat diyor, üniversite 6 ay tatil edildi, 6 ay güzel bir zaman, git Arapça öğren gel diyor. Ama savaş olmuş. Nereden öğrenecek Fuat Sezgin Hoca? Yani doğru düzgün eser yok, seyahat etme imkanı yok, internet yok, hoca yok, hiçbir şey yok. Nereden öğrenecek? Fakat Fuat Sezgin Hoca yılmıyor, bakıyor, ediyor. Evde bir tane İbn Kesir tefsiri var, 18 cilt. Alıyor onu, Arapçaya yeni başlamış birisi olarak hiçbir şey anlamadan günde 18 saat İbn Kesir tefsirini okumaya başlıyor. Her gün okuyor, her gün 6 ay boyunca. Diyor ki ilk başta hiçbir şey anlamıyordum diyor. Sonra biraz bir şeyler anlamaya başladım. Biraz bir şeyler anlamaya başladım derken diyor, 6 ayın sonunda artık gazete okur gibi okuyordum diyor. Üniversite açılıyor 6 ayın sonunda. Hocasıyla karşılaşıyorlar. Hocası diyor ki öğrendin mi diyor. Öğrendim efendim diyor. Gel bakayım diyor. Geliyor, hocası imtihan yapıyor. Bir metin veriyor, Türkçe'ye tercüme et. Başka bir metin veriyor, Arapça'ya tercüme et. Bakıyor ki öğrenmiş. Diyor ki aferin olmuş ama bir dil yetmez diyor. İnsan her yıl bir dil öğrenmesi lazım diyor. Fuat Sezgin Hoca bunu söylüyor, sonra diyor ki ben diyor hocamın talebesi olamadım diyor. Diyorlar ki hocam kaç dil öğrendiniz peki? 27 dil ancak öğrendim diyor. 27 dil biliyor Fuat Sezgin Hoca. Ha, onun istediği nokta mı? Değil. Ama bizim düşündüğümüz, hatta hayal ettiğimiz noktanın çok çok ilerisi 27 dil bilmesi ve konuşması bir insanın. Nasıl oldu bu? Fuat Sezgin Hoca hocasını örnek almasaydı, hocasıyla irtibat kurmasaydı, hocasıyla bir araya gelip ona soru sormasaydı mümkün bir şey miydi bu? Hayır, asla mümkün olmazdı.
Takipte kalmış.
Tabii takipte kalmış.
Ben mesafeyi hiç açmıyorum. Peşinizdeyim.
Evet, sizin gibi olacağım
sizin
diyor.
Gibi olacağım.
Bunun için bir arzu duyuyor. Ondan sonra yapabileceğine inanıyor. Gayret gösteriyor ve doğru bir şekilde yapıyor.
Ve yönlendirmesini de tutuyor.
Yönlendirmesini de tutuyor tabii. Yani, teslim oluyor.
Kemer atmıyor hemen.
Atmıyor. Ya 6 ayda ben nasıl bulacağım? Savaş zaten hiç kaynak yok, koca yok. Nasıl olacak bu? Sen konuşuyorsun da benim ne durumda olduğumu bilmiyorsun.
Bu iş demiyor. Olmaz. Yapamıyoruz.
Evet, maalesef biz böyle bir durumla karşılaştığımızda beğendiğimiz insanları yüceltiyoruz. O kadar yüceltiyoruz ki benim onun gibi olabilmem, benim onun gibi yapabilmem imkansız diye bakıyoruz.
Çünkü o insanüstü bir seviyeye geliyor artık.
Evet, yani o kadar yücelttim ki insanüstü, onun yanına yaklaşılmaz, onun yaptığı yapılamaz. Ne yaptım? Kendimden de uzaklaştırıyorum. Onu yüceltiyorum ama kendimden uzaklaştırıyorum. Bu sefer onun gibi olma imkanım azalıyor. Halbuki o da bir insan, hatasıyla, günahıyla insan, engellerine rağmen insan, manilerine rağmen insan. Benim de manilerim var, benim de engellerim var. Onun olduğu gibi o nasıl engelleriyle başa çıktıysa, manilerin üstesinden gelebildiyse ben de engellerimle başa çıkabilirim, manilerimin üstesinden gelebilirim ve bir şey yapabilirim. Buna bakmak lazım. Yani hayatta hiçbir önemli insan böyle çok keyifle iyi bir noktaya gelmemiş. Hepsinin hayatında hastalıklar olmuş. Hepsinin hayatında dertler, sıkıntılar olmuş. Hepsinin hayatında zorluklar olmuş. Hepsinin hayatında kayıplar olmuş. Ama buna rağmen mücadele etmişler. Buna rağmen üstesinden gelmeye çalışmışlar. Buna rağmen yaptıklarını, yapmak istediklerini, yapmayı hedeflediklerini takip edip vazgeçmemişler. Peşinden gitmeye devam etmişler ve bir noktaya gelmişler. Dolayısıyla bizim işte bunun için örnek almamız çok önemli ki kendi kendimizi kandırmaktan vazgeçelim. Bir şey yapmak istediğimizde yapmak istemeyen tarafımız, tembel tarafımız, korkak tarafımız araya girip maniler çıkarmasın bize. Demesin ki ama o şöyle sen böylesin demesin. Biz bilelim ki bizim örnek aldığımız insanın hayatında da çok ciddi zorluklar var. Zaten bakıyorsunuz, kimi düşünürseniz düşünün A'dan Z'ye, rahat bir hayatı yok. Çok güzel bir söz var, diyor ki hiçbir insan zirveye eli cebinde tırmanmaz diyor. Bakın, zirve ve tırmanmak, burada iki kelime çok önemli. Zirve tırmanmak ister, yürüyerek çıkılmaz zirveye. Tırmanacaksınız ve tırmanırken de el cepte tırmanılmaz, zorluklarla
terlersiniz.
Terleyerek, etinizle, dişinizle sürece katılarak bu zirveye çıkarsınız. Dolayısıyla örnek aldığımız insan bize en büyük katkıyı, en büyük faydayı belki bu noktada sağlayacak. Kendi kendimizi kandırmamıza mani olacak. Çünkü o da başlı başına dünya kadar zorluklarla, yoksunluklarla, sıkıntılarla mücadele etmiş, buna rağmen eser bırakmış. O yüzden örnek aldığımız insanın yaşıyor olması, onu tanımamız, hayat hikayesini bilmemiz, hayatına yakınlaşmamız çok önemli. Bizim yaptığımız sıkıntılardan, hatalı davranışlardan bir tanesi de o. Mesela bir insanı çok seviyoruz, çok yüceltiyoruz, çok büyütüyoruz. Ama hayatına biraz yaklaştığımızda hayatındaki mükemmel olmayan tarafları gördüğümüzde gözümüzden düşüyor. Hatalarını görüyoruz, gözümüzden düşüyor. Yanlışlarını görüyoruz, gözümüzden düşüyor. Aile hayatını görüyoruz, gözümüzden düşüyor. Halbuki insanın, büyük gördüğümüz insanın, iyi gördüğümüz insanın hatalarını görüyorsak gözümüzden düşmemesi lazım. Bilakis gözümüzde büyümesi lazım. Niçin gözümüzde büyümesi lazım? Çünkü bu insan bu zaaflarına rağmen mücadele etmiş, bu noktaya gelmiş. Bu eksiklerine rağmen mücadele etmiş, bu noktaya gelmiş. Ailesindeki bu problemlere rağmen mücadele etmiş, bu noktaya gelmiş. Herkesin hatası var, hatası insan yok ki. Ama benim bu eksikliğim var, bu kusurum var, bu hatam var, ailemde şu problemler var, ben şöyle başarılı olamam deyip vazgeçmemiş, her şeye rağmen devam etmiş. Bu anlamda işte bize çok güzel örnek olabilirler. O yüzden yakınına geldiğimiz büyük insanların eksiklerini gördüğümüzde onlarla ilgili değerlendirmemiz olumsuz olmasın, bilakis daha da olumlu olsun. Çünkü bu eksiğine rağmen bu büyüklüğü yapıyor bu adam. Demek bu eksikliği olmasa daha da büyük bir insan olacak.
Eyvallah. Bugün İnsan Bu programında klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla örnek alma üzerine konuşuyoruz. Evet, örnek alma. Hayatımızda çok güzel insanlar var, çok ustalar var, büyükler var, liyakat sahibi, ehil insanlar var. Peki biz onları örnek alıyor muyuz? İzlerinden gidiyor muyuz? Peşi sıra takipte kalıyor muyuz? Bugün bu konuyu konuşuyoruz. Bu konunun önemi üzerinde duruyor klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız. Ve ilk bölümde gerçekten çok güzel örnekler paylaştı bizlerle. Hemen böyle içimizden şöyle bir his uyandı. Hemen ustalarımızın daha da örnek alalım. Peşlerinde gidelim. Onları takipte kalalım. Eğer ustamız yoksa, liyakat sahibi, ehil insanlarla tanışmıyorsak, özellikle yaşayan ustaları, yaşayan insanları bir an önce bulalım. Bulalım ki bizlere örnek olsunlar. Biz de onları örnek alalım. Örnek aldığımız zaman çok şey değişecek. Çünkü hayat da aslında bir sanat, yaşamak da bir sanat. Yaşamayı, bize liyakat sahibi olmayı, ehil olmayı onlar bize gösteriyorlar, yolumuzu açıyorlar. Çünkü büyük tecrübelere sahipler. Tecrübe gibi de hikmet yoktur işin doğrusu. Hikmet arayan tecrübelere baksın, ustalara baksın diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet, birinci bölümde bu insanların sıkıntılarına rağmen, büyük insanların sıkıntılarına rağmen, dertlerine rağmen, problemlerine rağmen büyük işler yaptığını konuştuk. Bununla alakalı mesela Ahmet Hamdi Tanpınar örneği var elimizde. Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyatımızın en büyük isimlerinden bir tanesi bugün. Yani yazdığı kitaplar halen yüz binlerce insan tarafından okunuyor. Çok kıymetli eserlerini bugün daha da iyi anlıyoruz ne kadar kıymetli olduklarını. Ama bakıyorsunuz Ahmet Hamdi Tanpınar bir şekilde edebiyat tarihimizde unutulmuş. Yani hakkında doğru düzgün bir eser yazılmamış, bir biyografi yazılmamış Ahmet Hamdi Tanpınar'la alakalı doğru düzgün bir çalışma yok gibi. Üzerinde çok konuşulmamış, yaşadığı dönemde itilmiş, kakılmış, ciddiye alınmamış, lakap takılmış Ahmet Hamdi Tanpınar'a. Kırtıpil Hamdi demişler ona. Doğru düzgün para kazanamamış. Şöhreti çok sonra gelmiş. Hayatının çok ileri dönemlerinde gelmiş. Ama buna rağmen adamcağız hiç bırakmamış. Yazmaya devam etmiş. Düşünsenize. Yani bir mücadele veriyorsunuz. Ve bu mücadelenizi kimse görmüyor. Kimse sevmiyor sizi. Kimse beğenmiyor. Kimse takdir etmiyor. Kimse ödüllendirmiyor. Hepsini geçin kimse anlamıyor. Ama siz yazıyorsunuz, yazmaya devam ediyorsunuz, mücadeleye devam ediyorsunuz ve bir sene, iki sene değil, ömrünüz boyunca bu mücadeleyi veriyorsunuz. Yani bir sene sabreder insan, bir sene sonra beni anlarlar der, öyle bir şey yok. Bir sene geçiyor, bir şey yok. Problemlerle mücadele ediyorsunuz, fakirlikle mücadele ediyorsunuz. İnsanlar sizle alay geçiyorlar, eserlerinizle alay geçiyorlar ama siz devam ediyorsunuz. Lakap takıyorlar size, sizi istemiyorlar, işlerini almıyorlar. Dışlıyorlar. Aileniz sizi anlamıyor. Boşa uğraştığınızı düşünüyor. Boşa kürek çektiğinizi düşünüyor. Ama siz mücadeleye devam ediyorsunuz. Yazmaya devam ediyorsunuz. En yakınınız size burun kıvırıyor. Babanız sizi beğenmiyor. Diyor ki boşa uğraşıyorsun. Adam gibi bir iş bulsana diyor. Eşiniz diyor ki herkes şu kadar para kazandı. Şu su oldu, bu su oldu. Sen hala boş işler peşindesin diyor. Bir yüzümüzü güldürmedin diyor. Her şeye rağmen, bütün bu baskıya rağmen doğru bildiği, yapmayı sevdiği, yapmasının anlamlı olduğu şeyi görüp, öğrenip, onda karar kılıp sabit kadem olması çok önemli insanın. İşte görüyoruz Ahmet Hamdi Tanpınar buna bir örnek. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Büyük insanlar zaten genelde çağdaşları tarafından anlaşılmamış insanlar. Onunla aynı dönemde yaşayan insanlar ne büyük hizmet ettiklerini, neler yaptıklarını anlayamamışlar. Çünkü bakıyorsunuz bu insanlar eserlerini yaparken devleşiyorlar. Onun dışında çok silik insanlar. Sokakta görseniz fark edemeyeceğiniz kadar, aklınızda kalmayacak kadar silik insanlar. Ama yazı masasının başına geçtiğinde ya da her ne iş yaparsa yapsın, o işi yaparken devleşiyor. Eserinde görüyorsunuz onu. Ama o devleşmeyi göremediği için insanlar anlayamıyorlar, takdir edemiyorlar. O yüzden biz de örnek alacağız. örnek aldığımız insanları ama çok meşhurlardan aramayalım, bunun için söylüyorum. Çok meşhur olmasına gerek yok. Çok bilindik olmasına gerek yok. Mahallemizden bir insan da olabilir. Bugün anlamaz insanlar yarın anlarlar. Çevremizden tanıdığımız güzel işler yapan bir insan da olabilir. Mesela bir tane güzel bir kitap vardır. Kimi örnek alıyorsunuz gibi bir konusu vardır. O kitapta birisi gazeteden gördüğü bir emekli öğretmen amcayı örnek aldığını söylemiş. Niçin gazeteden gördüğü o emekli amcayı örnek alıyor? Çünkü emekli öğretmen amca öğretmenliği bitirmiş. Şimdi öğretmenlik yapmıyor ama faydalı olmaya devam etmek istiyor. Ne yapıyor? Bir elma bahçesi kuruyor. Diyor ki tabiatı zenginleştirmek gerekiyor. Ağaç dikmek gerekiyor. Oksijen oluşturmak gerekiyor. Havayı temizlemek gerekiyor. Tabiata yatırım yapmak gerekiyor. Ben bütün emeğimi, bütün vaktimi bu bahçeye adayacağım diyor. Ve yıllar yılı parasını, emeğini, sağlığını o bahçeye yatırıyor. Niçin? Dünya daha güzel bir yer olsun. İnsanlar benim emeğimden, benim ömrümden, benim vaktimden istifade etsinler diye. Kim anlıyor? Kimse anlamıyor belki. Kim biliyor? Kimse bilmiyor belki. Kim takdir ediyor? Kimse takdir etmiyor belki. Hiç önemli değil. Zaten büyüklüğün bir boyutu da bu. Nedir büyüklüğün bir boyutu? İnsan sonucuna bakmadan, çok büyük kahramanlıklar, çok büyük ödüller alacağını düşünmeden sadece davranış güzel diye, davranış doğru diye o davranışı yapmaya devam edecek. Bununla alakalı mağlupların yiğitliği diyor bir filozof. Diyor ki, yenilgi kesin olsa bile diyor veya başarı, muvaffakiyet çok uzakta görünse bile, kimse bu anlamda cesaret vermese bile, mağlup olmak çok büyük ihtimal olsa bile, o davranış doğru diye o davranışı yapıyorsun ya, o davranış güzel diye o davranışı yapıyorsun ya, mağlupsun ama yiğitsin diyor, hiç önemli değil. Galiptir bu yolda mağlup diyor ya bizim büyüklerde. Aynen öyle. Yani biz zafer peşinde olmayalım, takdir peşinde olmayalım. Çünkü zaferler kalmayacak geriye, eserler kalacak. Eser bırakmaya çalışalım.
Aklıma bir şey geldi, buyurun, hocam, paylaşabilir miyim?
Lütfen.
Hani çölde bir atlı giderken perişan birisi var yolda, çölde kalmış. Diyor ki yardım eder misin falan. İniyor, yardım ederken o hemen canlanıyor, kalkıyor, atını alıp çalıyor. Kaçma giderken adam arkasından sesleniyor. Diyor ki tamam diyor, git, çaldın ama bunu kimseye anlatma diyor. İnsanların diyor iyiliği olan, merhameti olan, sevgiyi olan inancı azalmasın diyor.
Bakın bu da bir kahramanlık.
Müthiş değil mi?
Tabii yani, bu da tamam, örnek alınması gereken bir şey.
Yaşadım, sıkıntı yok, çal git, evet. Ama başka biri aynı, yani bunu anlatırsan muhtaca, mazluma yardım ederken 40 defa düşünür. Evet. Acaba çalar mı? Acaba sıkıntı olur mu benim için? En iyisi kenarından geçeyim diye düşünür. Bu duruma düşmesin insanlık diye bunu kimseye anlatma diyor. Evet. Büyük bir kahraman aslında.
Tabii tabii. Yani orada intikam peşinde koşmuyor. Herkese seni kötüleyeceğim. Herkes seni bilecek. Şöyle zarar göreceksin, böyle zarar göreceksin demiyor. Diyor ki insanlardan güven hissini alma. Layık olan da bir süre sonra o güvenden istifade edemez diyor.
Evet.
O yüzden bizim çok dikkatli bir şekilde şunu da düşünmemiz lazım. İnsanlar bizi eleştirebilir, bizi sevmeyebilir. Önemli olan bu değil. İnsanlar bizi övebilir, bizi takdir edebilir. Bu da önemli değil. Biz ve öldüğümüzde geride kalan insanların bize söyledikleri egomuzu şişiren ya da egomuzu düşüren sözler, davranışlar, tavırlar değil. Eserlerimiz olacak. O yüzden İnsanlar bizi eleştirmiş eleştirmemiş hiç önemli değil. İnsanlar bizi övüp takdir etmiş hiç önemli değil. Ben ne eser bıraktım bu önemli. Zaten baktığınızda büyük insanlar eserlerine konsantre olmuşlar. İnsanlar ne derse desinler hiç önemli değil. Olmuşlu olmamış, söylemiş de söylememiş, bilmiş de bilmemiş aynı değerde onun için. Hani İmam-ı Azam'la ilgili meşhur bir hikaye vardır ya, ders yapıyor İmam-ı Azam öğrencilerine. Birisi koşarak geliyor, diyor ki ey imam diyor, aynı zamanda tüccar İmam-ı Azam, ey imam diyor, senin ticaret yaptığın gemilerden biri batmış. Yani ki bir gemi batmış. Bugün bile çok büyük bir servet. O zaman o gün o dönemde hepten bütün sermaye o. İmam-ı Azam duruyor, bir bekliyor, sonra elhamdülillah diyor. Aradan zaman geçiyor, derse devam ediyor. Aradan işte yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor. Adam biraz sonra bir daha geliyor, diyor ki Ey imam müjdeler olsun diyor. O gemi senin, batan gemi senin gemin değilmiş, başka bir gemiymiş, bana yanlış söylemişler diyor. İmam Azam yine duruyor. Elhamdülillah diyor. Diyor ki öğrencileri, efendim diyorlar, siz gemi battı haberi geldi elhamdülillah dediniz. Gemi kurtuldu haberi geldi elhamdülillah dediniz. Neden bunu yaptınız? Diyor ki, gemi battı haberi geldiğinde düşündüm. Dünya malını kaybetmek kalbimi müteessir etti mi? Baktım ki yok, hiç üzülmedim. Elhamdülillah dedim. Dünya kalbime girmemiş. Dünya malı kalbime girmemiş. Sonra gemin kurtuldu dediler. Bir varlığım oldu yeniden. Buna sevindim mi? Baktım ki yok, ona da sevinmedim. Demek ki dünya malı yine kalbime girmemiş. Yine bir imtihan vermiş oldum. Buna elhamdülillah dedim.
Ne varlığa seviniyor, ne tabii, yokluğa yeriniyor. Aşkıyla övünüyor.
Aynen öyle. Şimdi büyüklük de böyle bir şey. Örnek alınacak insanlarda böyle bir şey. Doğru bildiği işi yaparken bir derdi var, eser bırakacak arkasında. Kim övmüş, kim yermiş, kim beğenmiş, kim beğenmemiş, kim takdir etmiş, hiç önemli değil. Yani eleştiriye de üzülmeyecek, takdire de sevinmeyecek. Niçin? İşim var, bunlarla vakit kaybedemem yahu.
Yol kesici değil mi?
Yol kesici bunlar. Takdir de yol keser, eleştiri de yol keser.
Takılmamak lazım.
Takılmamak lazım. Çünkü bir kere şunu bilmemiz lazım. Hiçbir zaman bütün insanları memnun etmek, mutlu etmek, beğendirmek mümkün değil. Dolayısıyla biz devamlı takdir ararsak, yani nafile bir çaba içerisine gireriz. Çünkü herkes bizi takdir etmeyecek, herkes bizi anlamayacak. Zaten bir insan büyük iş yapıyorsa, o döneminde anlaşılmaz, kalıcı bir eser bırakıyorsa, yarına yönelik yaptığından o dönem anlaşılması mümkün değil. Bugün bir insanı herkes takdir ediyorsa bir sorması lazım. Ben nerede yanlış yapıyorum acaba? Demek ki eserlerim günlük eserler. Uzun vadeli bir eser ortaya koyamıyorum ben. Hemen yaptım, hemen anlaşıldı, hemen takdir gördüm. Ne oluyor diye sorması lazım. O yüzden aman örnek aldığımız insanları değerlendirirken o insanların bu özelliğini çok iyi görmemiz lazım. Takdire de çok bakmamışlar, tekdire de çok bakmamışlar, övgüye de kapılmamışlar, yergiye de kapılmamışlar. Bununla alakalı bu insanlar büyük kahramanlar. Çok güzel bir söz var. Hamdi Koç diyor ki, kahramanlık diyor kahırdan mı geliyor bilmiyorum ama diyor, gelmiyorsa gelmesi lazım diyor ya. Çünkü kahramanlar hep kahır çekerek kahraman olmuş insanlar diyor.
Güzelmiş.
Yani kahır olmadan, sıkıntı olmadan, dert olmadan kahramanlık olmuyor, büyüklük olmuyor. O yüzden övgüye takılmayalım, takdire takılmayalım. Bir insanların bizi anlamasını, beğenmesini, alkışlamasını beklemeyelim. Beğenmiyorlarsa beğenmesinler, bizim derdimiz övgü de değil, yargı da değil. Biz ne üretebiliyoruz? Sonuçta geriye kalan eserlerimiz olacak. Her şeye rağmen ne bırakabiliyoruz? Onun peşinden koşmamız lazım. Ben öldüğümde arkamdan ne kalacak? Ahmet'in benim hakkımda söylediği güzel söz kalmayacak. Bitti, Ahmet beni unutacak zaten. Ama bir eser bıraktığım zaman o eser unutulmayacak. Eser kendisi konuşacak. Eser kendisi var olacak. Ahmet de ölecek çünkü. Ama eserler kalıyorlar. O yüzden bunu ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Şimdi yine kahramanları düşünürken, örnek alırken, örnek alacağımız insanları düşünürken böyle çok öne çıkmış, çok yakışıklı, çok güzel, çok zengin, çok meşhur, çok bilgili insanları düşünmemize gerek yok. Olmamıza da gerek yok. Yani çok böyle olağanüstü bir insan olmadan da çok büyük işler yapılabilir. Hatta şöyle bir güzel bir tarif var. Diyor ki, kahraman kimdir biliyor musunuz diyor. Örnek alınacak insan kimdir biliyor musunuz diyor. Savaşta bütün mücadeleler yapılır. Savaş biter. Ondan sonra ortaya çıkar onlar. Ve yıkılan her şeyi tamir etmeye çalışırlar. Yaraları sarmaya çalışırlar. Yeniden her şeyi imar etmeye çalışırlar. Herkes savaşta ölen kahramanlardan bahseder. Herkes savaşta yaralanan gazilerden bahseder. Kimse onları bilmez. Kimse onları yaptığını da fark etmez. Ama seneler sonra mamur bir ülkeyle, mamur bir şehirle karşılaştığımızda herkes savaşta yaralanan, ölen kahramanları hatırlar da o imar sürecini götüren, uzun vadede büyük fedakarlıklar yapan, uzun vadede büyük mücadeleler veren, yıkılmış şeyleri yeniden kanla, terle, emekle, adım adım, hiçbir karşılığı olmadan imar eden insanları hatırlamaz. Halbuki esas kahramanlar onlardır. Meşhur değillerdir, şöhretleri yoktur, televizyonlara çıkmazlar, kitaplarda boy göstermezler, madalya ödül almazlar. Ama esas kahramanlar esas örnek alınması gereken insanlar onlardır. O yüzden örnek alınacak insan derken illa çok büyük isimler düşünmeyelim. Yani komşumuz olabilir, mahallemizdeki bir insan olabilir. Mesele burada ölçü ne biliyor musunuz? Örnek alacağımız insanı düşünürken, kalıcı eser bırakan insanı düşünürken şöyle bir ölçü var. O ölçüyü ben çok beğenirim. Spinoza diyor. Diyor ki ruhu güçlü insan, örnek alınacak insan iyilik yapmaya ve sevinç içinde kalmaya çaba sarf eden insandır. İki tane ölçü. Çok büyük bir şeyler yapmış insan değil. İyilik yapmaya ve sevinç içinde kalmaya devam eden, çaba gösteren insan. Her türlü derdine rağmen, her türlü sıkıntısına rağmen, her türlü problemine rağmen iyilik yapıyor muyum? Yapıyorum. Ben büyük insanım. Sevinç içinde kalmaya devam ediyor muyum? Gülerek bu iyiliği yapmaya devam ediyor muyum? Lanet olsun, ne yapayım, mecbur kaldım bu iyiliği yapıyorum demeden sevinç içinde bu iyilikleri yapıyor muyum? İşte bu örnek alınacak insan. O yüzden çok büyük şeyler düşünmemek lazım. Zaten isimler düşünmemek
çok
lazım.
Çok affedersiniz hocam.
Estağfurullah.
Zaten öyle çok büyük isimlere takılı kaldığımız zaman onlarla bir araya gelememe, hemdem olamama, hemhal olamama sıkıntısı da baş gösterebiliyor. Çünkü yanına yaklaşamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Hep sizin için bir hayal olarak kalıyor. Bir temenni olarak içinizde diyorsunuz ki bir gün buluşuruz, bir gün görüşürüz. Bir gün örnek alırım ama hayatlarımız hızlı geçiyor değil mi?
Evet. Günler o geçiyor hızlı. Seyretmelik, manzara gibi bakıyoruz, gidemem.
Uzaktan da onlardan örnek alabiliriz aslında. Yani hallerinden, fikirlerinden, yaşayışlarından ama belki dediğiniz gibi yanımızda, çevremizde, çok yakınımızda bulunan, hani o reklamda belirtildiği gibi kaliteyi uzaklarda aramadığımız, aslında çok yakınımızda kalite var.
Tabii.
Uzaklarda aramadığımız zaman bulabiliriz.
Tabii, bir de o başta hikayemizde söylediğimiz gibi usta eli değecek, usta eli yakından değecek. O süreç içerisinde etkisini, izini bırakacak. O yüzden etrafımıza bakalım, yakınlarımıza bakalım. Hakikaten iyilik yapmaya kendini odaklamış ve sevinç içinde kalan insan varsa onu örnek alalım. Kendimize de bu ilkeyi benimseyelim. Ben ne olursa olsun iyilik yapmaya çalışacağım. Doğru davranmaya çalışacağım. Güzel bir insan olmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken de sevinç içinde olacağım. İyilik yaptıkça mutlu olacağım. İyilik yaptıkça içimdeki heyecan, neşe artacak. İyilik yaptıkça daha çok yapmak isteyeceğim diye düşünmemiz lazım. Bunu yaparken ama çok güzel bir tane ölçü var. Diyor ki, yiğitlik diyor, bene mesafe koymaktır diyor. İnsanın arzularına, keyfine, isteklerine mesafe koymasıdır yiğitlik. Öbür türlü her istediğini yapabilen, her arzusunun peşinden giden, her keyfin istediğini yaşayan insan nasıl mücadele edecek? Nasıl yiğitlik yapacak? Nasıl fedakarlık yapıp iyilik yapacak ve bundan dolayı neşe içinde kalacak?
Benini aşamayacak değil mi hocam?
Tabii canım.
Benimde kalacak.
Benin içinde boğulup kalacak.
Ben.
Onun derdiyle dertlenip onun içerisinde kaybolan bir insan olacak. O yüzden yiğitlik beniyle arasına mesafe koyabilen insan. Bedenine hakim olabilen, söz geçirebilen, ayar verebilen insan. Bedenin isteklerini, bedenin arzularını, keyfini göz ardı edebilen insan, yok sayabilen insan. Yiğitlik bu.
Ki zaten bencil insan için ustanın bir önemi de yoktur hocam.
Tabii.
Yani usta,
beğenmez ki. Kimseyi ustayı beğenmez.
Tabii. Ustanın emirleri ya da ustanın yönlendirmesi ona zul gelir.
Tabii.
Der ki kendi işimi kendim yaparım. Senin aklına ihtiyacım yok. Ben de göreceksiniz kendimi yetiştireceğim. Kendi kendime olacağım. Hani ölmeden önce ölün var ya hadis-i şerif.
Evet.
Biz onu olmadan önce olun olarak anlıyoruz muhtemelen. Ve çoğunlukla görüyoruz olmadan önce olma derdine giriyoruz. Çünkü usta yok. Beşi sıra gideceğimiz büyükler yok. Liyakat sahibi, ehil insanlarla buluşmamışız. Ama kendi benliğimizde kalarak ben diyoruz ve bir çukurda yaşıyoruz aslında.
Evet. Bir de burada tabii şey de çok önemli. İnsanın bunu yaparken aykırı görünmesi de söz konusu. Normal görünmemesi de söz konusu. Yani normal davranış nedir? İşte size iyilik yapana iyilik yapmanız. Size kötülük yapana iyilik yapmanız normal bir şey mi? Hiç değil. Ama işte büyük olan onu yapıyor. Veya işte kendi şeyi var, rahatı var, başkasının rahatı var. Başkasının rahatını seçmek normal bir şey mi? Değil. Normal olan kendi rahatını seçmek. Niye başkasının rahatını seçiyor? Bir şey mi var bunun arkasında? Ne oluyor? Bu adam deli mi, divane mi? Diye bakılıyor ama bakıyorsunuz büyük insanlar hep yaptıklarına o kadar eminler.
yaptıklarından o kadar rahatlar ve yaptıklarında o kadar kendilerini kaybediyorlar ki meczup zannediyor insanlar onu. O kadar kendini kaybetmişler. Normal davranmıyor diye bakıyorlar. Ama o büyük insan biliyor ki benim yaptığım doğru ve bu yaptığımda devam edeceğim. Normal nedir? Benim kendi keyfimi düşünmem. Ben normal olmayacağım diyor. Normal nedir? Benim rahatımı düşünmem. Ben normal olmayacağım diyor. Hadi iki tane Allah dostunun çok güzel bir tane sözü var. Diyor ki siz diyor ne yapıyorsunuz? İki Allah dostu farklı yerlerden bir araya geliyorlar. Farklı şehirlerde. Diyor ki biz diyor bulduğumuz zaman şükrederiz, bulamadığımız zaman sabrederiz diyor. O da diyor ki onu bizim oranın köpekleri de yapıyor diyor. Bulduğu zaman yiyor, şükrediyor, bulmadığı zaman sabrediyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor. Biz diyor bulduğumuz zaman veririz, bulamadığımız zaman sabrederiz diyor. Bulduğumuz zaman veriyoruz. Halbuki normal ne? Bulduğun zaman şükret, bulamadığın zaman sabret. Normali bu. Normalini yapmıyorum ben, yiğitlik yapıyorum diyor. Bulduğum zaman da veriyorum, bulamaz hale geliyorum. Bulduğumu da kaybediyorum. Niçin? Ben yiğidim diyor. Tabii bunlar konuşması kolay, yapması zor şeyler. Bir büyüğü örnek alacaksınız, bir güzel insanı örnek alacaksınız ve o büyük insan oraya dünya kadar zahmetlerle, dünya kadar çilelerle gelmiş, kahırla gelmiş. O insanı örnek almak demek, o insanı takip etmek demek, o çileye, o kahra, o sıkıntıya da talip olmak demek. Dolayısıyla çok mantıklı bir şey değil esasında. Ama insanlar kalıcı eser bırakmak istiyorlarsa, günlük benlik kaygılarından vazgeçip yüzyıllarca yaşamak istiyorlarsa böyle bir tercih yapmalarında fayda var. Bu dünya ile alakalı çok şikayetler ediyoruz. Bu şikayetleri etmeden, radikal bir değişiklik beklemeden tercih yapmak durumundayız. Yani dünya radikal olarak değişmesin. Değişmeyecek çünkü. Sistem değişmesin. İnsanlar %100 değişip bir anda ertesi sabah kalktıklarında olağanüstü güzel insanlar olmasın. Olmayacak zaten. Olacak olan ne? Biz tercih yapacağız. Diyeceğiz ki insanlar nasıl olursa olsun, dünya nasıl giderse gitsin, ben doğru bir şekilde yaşamaya gayret edeceğim. Birisine örnek alacağım. O örnek aldığım insanın yolundan gidip onun kadar güzel, onun kadar faydalı, onun kadar kalıcı eserler bırakmaya gayret edeceğim. O yüzden bu yolda sabit kadem olabilmemiz, bu yolda devam edebilmemiz, bu yolda karşılaştığımız şeylerle baş edebilmemiz için bir tane en az, iki tane daha iyi, üç tane, beş tane, on tane, kaç tane istersek şahıs, insan bulup onlardan örnek almamız lazım ki şuna inanalım, imkansız bir şey istemiyoruz çünkü bu insanlar gerçekleştirdi.
Pekala hocam, ağzınıza sağlık.
Estağfurullah.
Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Bir İnsan Bu programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız bizlerle örnek alma üzerine konuştu. Büyüklerimizi, ustalarımızı örnek almanın önemi üzerinde önemli vurgular yaptı. Buradan yeniden hatırlatmış olalım. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında şöyle buyuruyor. Yırtıcı aslanın peşinde dolaşanın kebabı eksik olmaz diyor. Biz bunu şöyle yorumluyoruz bugünkü program için. Ustaların peşinde dolaşanın, ehil insanların peşinde dolaşanın, yanında bulunanın bereketi eksik olmaz, huzuru eksik olmaz, güzelliği eksik olmaz diyoruz. Yeni Bir insan bu programıyla daha görüşmeyi diliyoruz. Huzurla, bereketle kalın.